Siz eğer şu an Tanrı'nın önünde olsanız, sizi kabul edilebilir kılacak olan şey nedir? Yanımdaki kişi benden daha kötüyse ben o kadar kötü değilim. Şükrederken bile kendisini överek Tanrı'ya yaklaşıyor. Hak etmiyorum, günahkarım, hatalıyım, benim suçum. Ben şu komşum gibi değilim, ben şu kiliseye katılan kişi gibi değilim ya da ben camide gördüğüm şu adam gibi değilim ya da ben bu kişi gibi çalmıyorum, çırpmıyorum. Arkadaşlar merhaba. Tiranus'a hoş geldiniz. Bugün birlikte Rabbin sözüne bakacağız. Bildiğiniz gibi benzetmeler serisini yapıyoruz. Bir süre mola verdik ama şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü bakacağımız bölüm Ferisi ve Vergi Görevlisi bölümü Luka 18'de geçen 18:9'dan 14. ayete kadar bakacağız birlikte. Hoş geldiniz. Bu ayetlere bakmadan önce sizlere sormak istediğim bir soru var elbette. Siz eğer şu an Tanrı'nın önünde olsanız, sizi kabul edilebilir kılacak olan şey nedir? Yani günahı olan bizleri Tanrı neden kabul etsin? Belki hemen şeye başladınız, böyle içsel bir terazi. Benim günahlarım o kadar ağır basar mı ya? Belki ben şu kişiye kadar günah işlemedim ya da belki bu kişi benden daha kötü. Sanki böyle bir paklık ve temizlik anlayışımız Tanrı'ya karşı değil de komşumuza karşıymış gibi. Yani yanımdaki kişi benden daha kötüyse ben o kadar kötü değilim diyerek kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Sanki Tanrı ona bakarak bizi kabul edecek. Bu elbette çok ciddi bir yanlış bilgi bizlere verilen ya da bizlerin ürettiği. Çünkü kutsal kitap da böyle demiyor. Gelin birlikte ilk ayete bakalım. Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Burada gördüğümüz bir grup var. İsa onlarla konuşuyor, onlara bir şey anlatmaya çalışıyor. Onlara anlatırken de iki şey öğreniyoruz bu grup hakkında. Birisi kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişiler. Bunlar sanki iki farklı şeymiş gibi gelebilir kulağa ama aslında çok ilişkileri yakındır. Neden? Çünkü kendi doğruluklarına güvenen kişi başkalarına tepeden bakar. Yani ben Tanrı'nın huzurunda, hani dedim ya biraz önce sordum size bir soru vardı. Tanrı sizi neden kabul etsin? Sizi kabul edilebilir kılan şey nedir dediğimde bunu aslında hedefliyorum. Yani neye güveneceksiniz? Kendi doğruluğunuza mı güveneceksiniz? Yoksa başka bir alternatif var mı? Burada gördüğümüz kişiler kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan. Burada onlar var. Fakat aynı zamanda İsa Mesih'in unutmadığı bir grup var. Onların ezdiği, tepeden baktığı, hor gördüğü insanlar. İşte bu dini otorite böyle bir yaklaşım içinde. 10. ayetle birlikte bizler biraz daha bu grubu tanımış oluyoruz. Şöyle anlatıyor. Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi, iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada 2 gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Burada dini liderlerden olan Ferisiler, biraz daha tanıma fırsatımız oluyor. Ferisiler, Rabbin sözünü gerçekten çok çalışan, anlamaya çalışan ve hatta bunu anlayıp uygularken de o kadar ciddi alıyorlardı ki Tanrı bir istiyorsa onlar daha fazlasını vermek istiyorlardı. Ne olur ne olmaz yani. Öyle bir şekilde Tanrı'nın sözüne itaat edelim ki hiçbir şekilde bizi dışarıdan suçlayan olmasın. Tanrı'nın verdiği vaatlere bir şekilde eklemeler bile yapıyorlardı ki bir nevi onun etrafına bir hendek kazmak gibi. Aman bu duruma düşmeyelim, etrafına öyle bir şey kazalım ki bizi uzak tutsun. Bunları kendi koydukları kurallar ve yasalarla yapıyorlardı. Burada Ferisi'ye bakarken bir şeylere de dikkat edebiliriz aslında ayetlerde. Neler öğreniyoruz? Ferisi ayakta dua ettiğini görüyoruz. Tapınakta. Tapınakta olmasın, büyük ihtimal günlük bir dua zamanında özel bir an olduğunu görmüyoruz. Günlük dua vaktinde gidiyor. Ferisi orada olduğu gibi aynı zamanda vergi görevlisi de orada bulunuyor. Ayakta dua ediyor. Burada sormamız gereken duası nasıl? Yani duruşu ayakta, duası ne? Duası ise şöyle. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrediyorum. Bu duanın odak noktası kim? Tanrı mı? Yoksa kendisi mi? Burada gördüğümüz gibi şükrederken bile kendisini överek Tanrı'ya yaklaşıyor. Duruşundaki o ayaktaki o gururlu duruşunun üstüne bir de burada kendi duasında görüyoruz ki bir kendine odaklanmış, bir benliğini ön plana çıkaran bir dua var. Sonrasında ise negatif şeyleri ön plana çıkarıyor. Yani yapmadıklarını. Ben şunu yapmıyorum. Ben böyle değilim. Hatta belki dediğim gibi biraz önce sorduğumda aklınıza birileri gelmiştir. Ben şu komşum gibi değilim. Ben şu kiliseye katılan kişi gibi değilim. Ya da ben camide gördüğüm şu adam gibi değilim. Ya da ben bu kişi gibi çalmıyorum, çırpmıyorum. Tanrı biliyor her şeyi. Tanrı'ya ben neden başka birilerinin günahlarını sayarak yaklaşıyorum? Bunun bana kazancı ne? Bunun Tanrı'ya övgü olarak getirmemin nedeni ne? Bir dua zamanı bu. Bu aslında çok önemli fikirler, ayrıntılar bizim için. Ve son olarak da negatif, yani yapmadıklarını saydıktan sonra da yaptıklarına bakıyoruz. Yaptıkları neler? Haftada 2 gün oruç tutuyor. Bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Kazancının ondalıkları verilirdi. Bütün kazancımın ondalıklarını veriyorum. Ne olur ne olmaz. 2 gün oruç tutuyorum haftada. Her hafta. Hani etrafımızda oruç tuttuğunu ve oruç tutarak kendini gösteren birçok insan olabiliyor. Felisi direkt söylüyor. Haftada 2... Kime söylüyor tekrardan? Duasının odak noktası kim? Tanrı bilmiyor mu? Tanrım, senin için bunları yaptım. Senin için şöyle yapıyorum, senin için böyle yapıyorum. Belki biraz tanıdık gelmiş olabilir. Fakat burada bir şeye dikkat edelim. Buradaki Ferisi ikiyüzlü bir insan değil. Yani yapmadığı bir şeyi yapıyormuş gibi göstermiyor. Gerçekten yapıyor. Gerçekten tutumu samimi bir anlamda. Gerçekten haftada 2 gün oruç tutuyor. Fakat sonra göreceğimiz gibi burada ne yapıp ne yapmadığından çok içsel yürek tutumunda çok büyük derin hatalar, problemler olduğunu göreceğiz. Gelin devam edelim. 13. ayete bakıyoruz birlikte. Vergi görevlisi ise uzakta durdu. Gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Burada unutmayalım, vergi görevlileri gerçekten çok büyük günahlar işleyen insanlardı. İlk başta toplumsal anlamda düşmanla işbirliği içinde çalışıyorlardı. Vergi topluyorlardı Roma için. Fakat vergi görevlileri bu vergi toplama işini nasıl alıyordu Roma'dan? Roma onları çok sevdiği için mi veriyordu? Hayır. Vergi görevlileri fırsatları vardı. Ne yaparlardı? Roma derse ki ben bu bölgeye bir vergi görevlisi arıyorum. Birçok insan derdi ki ben senin için şu kadar vergi toplarım bu bölgeden. Ya da ben bu kadar toplarım. Hepsi birlikte gelirlerdi ve bunu sunarlardı Roma'ya. Roma'da en yüksek kim toplayabilirse ona verirdi bu anlaşmayı. Fakat o kadar topladıktan sonra üstüne kazandığı, topladığı ekstra vergiler, yani Roma'nın istemediği, onun eklediği vergiler sayesinde de kendilerini çok zengin yapan insanlardı. Fakat burada gördüğümüz vergi görevlisi tapınakta, günahının farkında ve gözlerini göğe kaldıramıyor. Fakat aynı zamanda da göğsünü döverek dua ediyor. Ferisi de olduğu gibi aynı zamanda vergi görevlisi içinde onun duruşuna bir bakalım. Ferisi ayakta duruyor, kendi kendine dua ediyor, çekilmiş kendi yerine orada dua ediyor. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, yaklaşmıyor, geride kalmış, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ve burada biraz tutumunu görüyoruz, gözlerini kaldıramadı, utancının farkında ve sonrasında ise göğsünü dövmesi. Yani büyük bir pişmanlık içinde Tanrı'ya yaklaşıyor. Pişman, utanıyor Tanrı'ya yaklaşmaya, yüzünü kaldıramıyor. Gözüne bile bakamıyor. Belki siz bunu daha önce hissetmişsiniz. Bir babanızla ya da saygı duyduğunuz birine karşı yaptığınız hatadan sonra yüzüne bile bakamazsınız. Aynı şekilde buradaki vergi görevlisi Tanrı için böyle hissediyor. Tanrı'nın gördüğünü biliyor. Her şeyin farkında olduğunu biliyor. Ve Tanrı'ya yaklaşımı bu. Son bölüme geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir detay var burada. Detay diyorum çünkü çoğu zaman atlayabiliyoruz. Fakat burada gördüğümüz bir kelime bizim bu hikayeyi daha derinden ve içsel anlamamızı sağlayacak. Tanrım, ben günahkara merhamet et. Buradaki merhamet et kelimesi diğer merhamet et, eleison kelimesinden farklı. Çok farklı. İki defa kullanılıyor yeni antlaşmada. Birisi burada, bir de İbraniler 2:17'de. Gelin okuyayım. İbraniler 2:17'de şöyle diyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. İsa Mesih için söylüyor bunu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Burada kullanılan kelime, bu merhamet et kelimesi, bir bağışlatılabilme gereksinimin farkındalığını gösteriyor. Yani sen ve ben Tanrı'ya yakararak günahımızın affedilmeyeceğinin farkındayız. Bir bedel gerekiyor. Ben eksiğim, Tanrı mükemmel ve ben o Tanrı'ya yaklaştığımda bir bedelin farkındayım. Tanrı'dan o kadar uzak, Tanrı'dan o kadar yabancılaşmış bir durumum var. Tanrı'ya yaklaştığımda ihtiyaç olunan bir bedel olduğunun farkındayım. Birisi gelip benim yapamadığımı, yani Tanrı ile olan bu mesafenin bir şekilde kapanması gerekiyor ama ben yapamıyorum, sana muhtacım ilanı var burada. Burada gördüğümüz dua o anlamda çok değerli. Tanrım, ben günahkara merhamet et. Ben günahkara merhamet et ve bu bedeli öde. Ben yapamıyorum. Günahım çok. Ve sonrasında size şunu söyleyeyim. Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir. İsa'nın sorduğu soru, kim eve aklanmış? Yani İsa'nın burada sorduğu değil de yani paylaşmak istediği şey kim eve aklanarak gitti? Ve cevabı da kendisi veriyor. Ferisi değil. Burada aklanmış olan kişi günahını itiraf eden vergi görevlisi. Neden? Neden böyle çok derin bir dersi İsa Mesih böyle sunuyor? Çünkü ferisi, dini lider, bugün de olduğu gibi günahını saklayan, günahını gizleyen, Tanrı'nın önüne geldiğinde övünmekten fazla bir şey yapamayan biri. Önüne geliyor Tanrı'nın, övünüyor. İyi ki şunun gibi değilim, iyi ki bunun gibi değilim, ben şöyleyim, ben böyle yapıyorum, ben şunu doğru yapıyorum, ben şunu iyi yapıyorum. Günahının farkında olan kişi ise, Tanrı'dan uzaklığını fark eden kişi ise ona yaklaşamayacağını biliyor ve bu İbraniler 2.17 dediği gibi sadık bir başkayın olup halkın günahlarını bağışlatabilecek birine ihtiyaç var. İsa Mesih bağışlatabilen tek kişidir. İsa Mesih bunu yapabildi. Burada bunun için geldiğini zaten öğretiyor. Yani İsa Mesih burada bu vergi görevlisinin sadece bir talepte bulunmuyor. Yardım çağrısı. Hani derler ya, bir SOS çağrısı. Yani ben çıkamıyorum, kurtulamıyorum. Birisinin bana dışarıdan gelip beni kurtarması gerekiyor. Bunun farkında vergi görevlisi. Fakat dini otorite, bu dindar ferisi farkında değil. Yaptıklarıyla kendisini kurtarabileceğini düşünüyor. Tuttuğum oruçlar, verdiğim sadakalar, ondalıklarım, neyse dinle yapmadık dercesine Tanrı'ya yaklaşıyor. Fakat onun yaklaşması gerektiği şekil, tutum, duruş vergi görevlisinin tutumu. Tamam, belki vergi görevlisi gibi o anlamda günahları, dışsal olarak görünen günahları olmasa da İçsel anlamda biz kendimizi kurtaramıyoruz. Vergi görevlisinin yaptığı hata bu. Kendi amellerine kurtulacağını sanıyor. Fakat burada ihtiyacımız olan kurtuluş lütuf. Yani hak etmediğim bir kurtuluşun sağlanması gerekiyor. Bunu anlayabilecek insan ilk olarak günahının farkında olmalı. Günahının farkında olan işte bu vergi görevlisi, yani günahının farkında olan vergi görevlisi Tanrı'ya, Tanrı'nın lütfunu kabul edebilir halde. Bugün birçok Müslüman arkadaşım İsa Mesih'in onların günahından dolayı kendini feda ettiğini duyunca reddediyorlar. Neden? İsa Mesih'in öğretilerinin doğru olmadığı için değil. Çok gurur dolular. Yok, ihtiyacım yok. Ben ne varsa ben kendim öderim kardeşim bunun bedelini. Müslüman kardeşim bu nedenle reddediyor İsa Mesih'in öğretilerini. Çünkü bu lütufkar yaklaşımı kabul etmek istemiyor. Sanki probleminin biraz böyle hani bakkala gidip de cebindeki paranın yetişmediğini ya orayı Tanrı kapatır. Orayı ne yapacağız? Biraz yanarız, aklanırız, öyle gideriz. Fakat burada anlatılan aklanma çok farklı. Hangisi aklanmış olarak evine döndü? Hangisi temiz kılındı? Burada geçen kelime, Grekçe kelime dikaio, aklanmak. Bu bir mahkeme terimidir. Suçsuz ilan edilmek. İşte buradaki vergi görevlisi suçsuz ilan edildi. Neden? Ha, güzel bir dua ettiği için mi? Hayır. Yürek tutumunda günahının farkında bir şekilde yaklaştı, kendini alçalttı ve dedi ki hak etmediğim bir şeyi senden isteyeceğim. Hak etmiyorum, günahkarım, hatalıyım, benim suçum. Onun değil, bunun değil, şunun değil ya da ben şundan daha iyiyim, ben bundan daha iyiyim, ben böyleyim, ben iyiyim, ben şöyleyim değil. Muhtacım, sana muhtacım. Ve İsa Mesih aslında burada kendinden bahsediyor. Aklanmış olarak eve gitti. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi o sunuyu sunabilecek olan başkayın olarak orada Tanrı'nın beklediği o mükemmel yaşamı yaşayıp kendini feda edebilecek olan, yani bu adamın ihtiyacı olan o sunu, günah sunusunu sunacak olan İsa Mesih'in ta kendisidir. Ve burada ilan ediyor ve diyor ki o vergi görevlisi evine aklanmış olarak döndü. Ferisi değil. Hani iki gün oruç tutan, hani ondalıklarını veren, hani şöyle böyle yapan. Neden? Çünkü kendi amellerine güvendi. Tanrı'nın yaptıklarına bakmadı. Tanrı'nın yaptığını belki bugün Müslüman kardeşlerimin de yaptığı gibi hor gördü. Ne gereği var? Tanrı neden böyle bir şey yapsın? Tanrı isterse yapar. Neden yapmasın? Sana olan sevgisinden, sana olan çağrısından dolayı olabilir mi? Bizler bunu görüyoruz kutsal kitapta. Burada zoruna giden vergi görevlisinin görmekten çekindiği, görmediği sevgisinden dolayı olmasın. Bu konu hakkında Romalılar 3.20 şöyle diyor. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Yani 3.20'de gördüğümüz gibi oradaki ferisinin aklanması mümkün değildi. Çünkü yasanın amacı aklamak değil. Yasanın amacı günahı ortaya çıkarmak. bu kadar ayetten sonra, bu kadar sözden sonra hemen ya bak bu dini otoriteler hep böyle, dindarların hepsi böyle diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Fakat bunu söylüyorsanız büyük ihtimal anlamışsınızdır şimdi sizde o aynı ferisi düşüncesi, yani dindar düşüncesi sizde de olabilir. Bunu seküler olan, ateist, deist fark etmeksizin bu herkeste olabilecek düşüncelerden biri aslında bu. İyi insan olsak yeter aslında. Ben hoşgörülüyüm, ben iyi bir insanım, ben hiç kimsenin hakkını yemem. Gördüğünüz gibi bu düşünce farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani çözüm daha iyi bir ferisi olmak değil. Ya bu ferisi keşke biraz daha yoksullara yardım etseydi, bu ferisi keşke biraz daha sevseydi, bu ferisi keşke biraz daha iyi bir ferisi olsaydı değil. Ferisinin zaten kökünde problem var. Bu düşüncenin kökünde problem var. Çünkü kendi amelleriyle ve kendi çabalarıyla kurtulma var burada. İsa Mesih'in bizlere, dünyaya, insanlığa anlatmaya çalıştığı şey ise ne yaparsak yapalım kurtulamayacağız. Biz muhtacız. Bu vergi görevlisinin düşüncesi bizde olmadığı sürece kurtulmamız mümkün değil. Onun düşüncesi bizde olmalı. Günahımızın farkına varıp günahımızdan dönme isteğinden dolayı kendimizi alçaltma. Ya Rab ben bildiğimi düşünüyordum ama bilmiyormuşum. Ya Rab ben şunu iyi yapabildiğimi düşünüyordum, yapamıyormuşum. Hep böyle kendimi, dikkatimi dağıtarak bir şekilde sanki ben daha iyiymişim gibi yansıtabiliyorum. Fakat Ya Rab görüyorum ki değilim. İşte bu düşünce varsa Tanrı'ya çok ama çok yakınsınız. Şimdi yapmanız gereken ise ona dönmek. Ya Rab ben kendi çabalarımla kurtulamayacağım. Sana muhtacım. O merhamet et kelimesi. Ben kendimi kurtaramıyorum. Ben daha iyi bir ferisi olmaya çalışıyorum ama ferisilikten çıkamıyorum. Bizim asıl derdimiz ferisiliğin terk edilmesi ve bu ayetin, yani Luka 18'in bize anlatmak istediği de bu. Kendini alçaltan yüceltilecektir. Kendini yücelten ise alçaltılacaktır. Kardeşler Rab sizleri bereketlesin. Dilerim Rabbin sözleri yüreklerinize yer edinir, yaşamınıza yer edinir ve sizleri ve yaşamınızı değiştirir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Elbette düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.